Ayrım 27.
Sayfa 272. Onun dil ve tarih konularındaki öğrenme isteğinin ne kadar kuvvetli olduğunu anlamak için yakınlarının anılarına bakmak yeter. Günlerce uyumayıp bir kitabı bitirdiği, çevresindekiler yorgunluktan ve uykusuzluktan bitkin düştüğü halde onun en ufak bir yılgınlık göstermeden çalışmasını sürdürdüğü sık görülmüştür. Okuduğu kitapların kenarına notlar düşmek, sayfaların altını çizmek Mustafa Kemal'in adeti idi. Bu bakımdan onun özel kitaplığında yapılacak bir araştırma faydalı olacak, onun hangi yazıların etkisinde kaldığını gösterecektir. Okuduğu kitaplardan Wells'in dünya tarihine hayranlık duyduğunu, onu Türkçe'ye çevirttiğini biliyoruz. Mustafa Kemal'i yakından tanıyan, her zaman onun dost çevresinde bulunan Falih Rıfkı Atay diyor ki, Atatürk bizim Harbiye'de yetişmiş olanlar gibi ister istemez hafifçe kültürlüydü. Ama ölünceye kadar okuyarak kendi kendini tamamlamıştır. Bu kitaba başladı mı kaç cilt olursa olsun bitirirdi. Dipnot 22. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Cilt 1-1, 612. Mustafa Kemal'in eğitimle ilgili fikirleri. Mustafa Kemal'in ne bir eğitimci ne de bir eğitim düşünürü idi. O, yeni bir eğitim sistemi veya felsefesi ortaya koymadığı gibi her yönünden eğitime değinen sistemli fikirler de ileri sürememiştir. Onun bu konuyla ilgisi eğitimin sosyal değişimde ve Türk toplumunun gelişmesinde oynayacağına inandığı rol ölçüsünde olmuştur. Mustafa Kemal, yeni Türkiye'nin kurulmasında katkısı olacak kuvvetleri hesaplarken eğitimi görmemezlik etmemiştir. O da Cumhuriyet'in aydın kadrosu gibi eğitime çok bel bağlamış ve eğitimin toplum değişmesindeki işlevini biraz abartmıştır. Mustafa Kemal bir siyaset adamıdır. Onun eğitimle ilgili görüşleri ya Büyük Millet Meclisi'nde belli siyasi görüşleri olan kimselerin önünde yahut öğretmen kitlesi gibi eğitimin içinde pişen insanlar arasında açıklanmıştır. Yani Mustafa Kemal, söylediklerinin etkisini en ince noktalara kadar ölçüp biçmek zorunda olan bir liderdir. Zaman içinde onun eğitim görüşlerinde beliren değişiklikler kendi oluşumuna bağlı olduğu kadar çevresindeki değişmeye de bağlıdır. Kökenleri ve fikirleri pek değişik olan insanların desteği ile bir kurtuluş savaşı yürütürken, daha sonra da ince bir denge üzerinde yeni Türkiye'yi kurarken Mustafa Kemal söyleyeceklerini dikkatle seçmiştir. Mustafa Kemal, vakti geldiğine inanmadan hiçbir sözü ağzından kaçırmamıştır. O zamanlamayı çok iyi yapan bir önderdir. Bu gerçek eğitim için de doğrudur. Bütün sosyal konularda olduğu gibi, eğitim üzerinde de Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'nı örgütlemeye giriştikten sonra konuşmaya başlamıştır. Bu demek değildir ki, fikirlerinin oluşunu daha öncelere uzanmaz. Onun asker birliklerinin eğitiminde aldığı görevler, asker okullarında geçen hayatı ve öz hayat deneyimi elbet fikirlerinin doğup dokunmasını sağlamıştır. Ama bunların sistemleştirilmesi, anlatılabilir bir açıklığa kavuşması Ankara'da Mustafa Kemal aydınlarla ilişkilere girince olmuştur. Ankara direnmesinin ilk aylarında Mustafa Kemal tutucu, milliyetçi ve komünist olarak bölünen aydınlara sık sık fikir alışverişinde bulunmuş, onları dinlemiş, onların ağzından çeşitli fikirler duymuştur. Mustafa Kemal eğitime ilkin Sivas Kongresi'nde Amerikalı gazeteci Mr. Brown'la konuşurken değinir. Bu görüşmede o pek genel çizgilerle köylünün okutulması gereğinden söz eder. Eğitim okul demektir. Türk halkı iyi bir eğitim görmeli, iyi bir hükümete sahip olmalıdır. Türk köylüsünün pek azı okur yazardır ama köylüler tekamüle isteklidir. Çocuklarının iyi eğitim almasını ve Müslümanlığın değerler sistemi ile donanmasını isterler. Dipnot 23. Hoover Institute Palo Alto'da Mrs. Brown'un enstitüye armağan ettiği kocasına ait malzeme arasında bulunan bu konuşmayı bize Sayın Enver Ziya Karal haber verdi. Kendisine teşekkür borçluyuz. Gerçeği doğru olarak gören bu kısa konuşmadan sonra Mustafa Kemal Ankara'da 15 Temmuz 1921'de toplanan 1. Marif Kongresi'nde daha uzun konuşur ve bir milli eğitim programı açıklar. Günün ağır ve çetin savaş koşullarına işaret ettikten sonra şöyle der. Ancak geniş imkanlara ve vasıtalara sahip olanlar kadar geçecek savaş yıllarında dahi dikkat ve itina ile işlenip çizilmiş bir milli terbiye programı vücuda getirmeye gayret etmeliyiz. Biz milli terbiye programından söz ederken eski devrin hurafelerinden, fikri niteliklerimizle hiçbir ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelen bütün etkilerden uzak, milli ve tarihi seciyemize uygun bir kültür kastediyorum. Dipnot 24. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın milli eğitimle ilgili söylev ve demeçleri. Ankara 1946, sayfa 4. Bu ulusal eğitim anlayışı 1923'lere kadar birbirine benzer ifadelerle Mustafa Kemal tarafından sık sık tekrar edilecektir. Ama bu, ana fikrin yanlarında yer alan bazı görüşler var ki, onlar yalnızca savaş yıllarının koşullarına bağlı kalmış, daha sonraki konuşmalarda kaybolmuştur. Bunlar, bize saldıran yabancı unsurlarla savaşma gereği, ulusal fikirleri şiddetle ve fedakarlıkla savunma zorunluluğu ve gençleri kuvvetli bir düzen ve inzibat içinde yetiştirme gereği gibi hususlardır. Eğitimle ilgili ikinci konuşmasını Mustafa Kemal, 1 Mart 1922'de meclisin yeni çalışma devresini açarken yapar. Bunda da ilkin milli terbiye programı açıklanır. Bu program, milletimizin bugünkü haliyle, sosyal ve hayati ihtiyaçları ile, çevrenin koşulları ve yüzyılın gerekleri ile tamamen uygun olmalıdır. Bundan sonra evvelki konuşmalarda yer almayan iki konuya dokunulur. Bunlardan biri, bilgisizliğin kökünü kazımaktır ki, Mustafa Kemal hayatının sonuna kadar bu cehaleti ortadan kaldırmak fikrini boyuna tekrar edecektir. Ötekisini Mustafa Kemal şöyle açıklar. Memleket evladını ekonomik ve toplumsal hayatta doğrudan etkili ve faydalı kılmak için gerekli olan ön bilgileri iş içinde vermelidir. Dipnot 25. Aynı eser Cumhurbaşkanları, sayfa 6. Memleket evladını ekonomik ve toplumsal hayatta faydalı ve etkili kılmak fikri 1923'ten sonra yeni bir milli terbiye programı halini alacak. Mustafa Kemal daha evvel sözünü ettiği milli terbiye tarifini bir daha ağzına almayacaktır. Sivas Kongresi'nde ortaya atılan cahilliğin yok edilmesinden ne anladığını Mustafa Kemal şöyle açıklıyor. Tüm köylüye okumak yazmak, vatanını, milletini, dinini, dünyasını tanıtacak kadar coğrafi, tarihi, dini ve ahlaki bilgi vermek ve ameli erbaya hesapta dört işlem öğretmek. Dipnot 26. Aynı eser, sayfa 9. Buna verdiği önemi Mustafa Kemal sık sık belirtmiştir. Eğitimimizin temel taşı bilgisizliğin yok edilmesidir. Bu yok edilmedikçe yerimizdeyiz. Gerçek kurtuluşu istiyorsak her şeyden önce bütün kuvvetimiz, bütün hızımızla bu bilgisizliği yok etmek zorundayız. Dipnot 27. Aynı eser, sayfa 15. Mustafa Kemal'in 1 Mart 1922'de yaptığı konuşma, kadınla erkeğin aynı eğitimden geçerek yetiştirilmesini istediği ilk konuşmadır. Bu iki konuşma ile Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı yıllarında eğitim konusunda yaptığı konuşmalar son bulur. Bu savaş yıllarının konuşmalarında ileri sürülen eğitimle ilgili fikirlerin hepsini 2. Meşrutiyet devri aydınlarında bulmakta güçlük çekmeyiz. Mustafa Kemal'e, Ziya Gökalp'e, Saadettin Celal ve Celal Nuri gibi aydınların görüşleri kaynaklık etmiştir. Mustafa Kemal'in tarihi ve milli seciyemize uygun eğitim fikri Ziya Gökalp'e çıkar. Yüzyılın gereklerine uygun eğitim fikri ise Saadettin Celal ve Celal Nuri'nin ileri sürdüğü asri terbiye görüşlerinden kaynaklanır. Bütün yabancı etkilerden uzak bir eğitim ifadesi ile Mustafa Kemal, meclisteki dinci tutucu grubun görüşünü okşamaktadır. Bu görüşler, Mustafa Kemal'in gerçekten inandığı kendi görüşleri midir, yoksa o, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen bütün akımları memnun kılacak bir birleşim mi yapmıştır? Biz bunun ölçülüp biçilerek yapılmış bir siyasi ve ideolojik uzlaşma olduğuna inanıyoruz. Savaş yılları, çeşitli sosyal kökenden ve görüşten aydınları bir arada tutulabilmiştir. Bu koşullar ortadan kalkınca Mustafa Kemal eski fikirlerinin bir kısmını bir daha ağzına almaz. Bu değişmeyi ancak siyasi uzlaşma açıklayabilir. Savaştan sonra eğitimle ilgili ilk konuşmasını Mustafa Kemal Bursa öğretmenlerinin önünde yapar. Bu konuşmada gerçi milli terbiye programı tekrar anlatılır ama Mustafa Kemal eski konuşmalarında şöyle bir dokunup geçtiği bir noktayı bu konuşmada öylesine genişler ve işler ki bütün konuşma bambaşka bir havaya bürünür. Bu nokta eski devrin hurafelerinden kurtulmuş eğitim ilkesidir. Mustafa Kemal Bursa'da uluslararası karakteri olduğunu belirtmeden ama bunu duyarak ilme ve fenle dayanan bir eğitim tarifini ve savunmasını yapar. Okulu, insanlığa saygıyı, millet ve memlekete sevgiyi ve bağımsızlığın şerefini öğreten kutsal bir yer olarak nitelendirir. Sonra tekrar tekrar bütün toplumu yüzyılın gereklerine göre ilerletme, memleket içinde modern gelişmelerin tutulmasını sağlamak, mantık esaslarına dayanmayan gelenek ve inançlarda ısrar etmemek gibi yeni görüşlerini açıklar, yorumlar ve savunur. Konuşmasına eklediği bir korkutma açıkça ortaya koyar ki, o eski devrin değerlerine, görüşlerine ve siyasi sistemine savaş açmak üzeredir. Der ki, sultanların ve padişahların menkıbelerini, bu gasıpların istibdallarını Türk milleti ancak ve yalnız tarihte okuyacaktır. Konuşmanın sonunda ise öğretmenlere dönerek onlara hiç duymadıkları bir destek verir. Öğretmenler, ordularımızın kazandığı zafer sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız ortamı hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanacak ve koruyacaksınız. Ben ve sarsılmaz bir imanla bütün arkadaşlarım sizi gözeteceğiz ve sizin karşınıza çıkacak her engeli kıracağız. Dipnot 28. Adı geçen eser sayfa 10. Mustafa Kemal'in bu konuşması bir geçişi belirler. Daha evvelki fikirler tümden terk edilmemiştir ama konuşma artık yepyeni bir konu üzerinde uzun uzun durmaktadır. İkinci meşrutiyetten beri süre gelen soyut eğitim tartışmaları bırakılmak üzeredir. Mustafa Kemal'in önünde acele çözüm bekleyen eğitim sorunları, eğitim güçlükleri vardır. Mustafa Kemal bunlara çözüm yolları aramakta, önlemler ileri sürmektedir. Gerçi 1924 yılında o bir defa daha milli terbiye programından söz edecektir ama artık bu bambaşka bir programdır. Değişmeyen yalnız bir ad kalmıştır. Bu konuşmada ağırlık ekonomik hayatı etkileyen eğitim olmuştur. Der ki, erkek ve kız çocuklarımızın bütün öğretim derecelerindeki ilim edinme ve eğitimlerinin ameli olması önemlidir. Memleket evladı, ekonomik hayatta etken, yapıcı ve başarılı olacak biçimde donatılmalıdır. Milli ahlakımızın uygar esaslarla ve özgür fikirlerle geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Dipnot 30. Adı geçen eser Cumhurbaşkanları sayfa 20. Görülüyor ki artık yabancı unsurlarla savaş, disiplin ve inzibat, milli ve fitri seciyemize uymayan fikirler gibi ilkeler terk edilmiştir. Atatürk bu gelişmede neden etkilendiğini Fikret'in bir cizesini okuyarak belli eder. O artık fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir kuşağın yetiştirilmesini istemektedir. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 20. 1924'ten sonra eğitim, Mustafa Kemal'in konuşmalarında önemli yer tutmaz. Meclis açış konuşmalarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmalarını özetlerken eğitime dokunur, kısa direktifler verir, çözüm bekleyen eğitim işleri için yön gösterir. Bunlar medreselerin kaldırılması, öğretim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın idaresinde birleştirilmesi, karma eğitim, kızların eğitimi, Latin alfabesinin kabul edilmesi gibi ondan destek bekleyen, bu destek olmasa gerçekleştirilmeleri zor olan konulardır. Onun bu konulardaki fikirleri sık sık incelenmiş ve bu reformların hayata aktarılmasında onun desteğinin ne kadar önemli olduğu başka yerlerde ve bizim kitabımızın da ilgili bölümlerinde belirtilmiştir. Burada yeniden bu konular üzerinde durulmayacaktır. Mustafa Kemal Paşa 1932'den sonra dil ve tarih konuları ile ilgisinin içinde de bir milli kültürden sık sık söz eder ve ulusal kültüre üç kaynak gösterir: dil, tarih ve güzel sanatlar. Çok defa sivri uçlara çekilen ve yanlış yorumlanan dil ve tarih anlayışını Mustafa Kemal şöyle açıklar: Türk tarihini doğru temelleri üzerinde kurmak ve Türk diline değeri olan zenginliği vermek. Güzel sanatlar dalında ise resim ve tiyatro ile de ilgilenmekle beraber o en çok müzik üzerinde durmuştur. Mustafa Kemal'e göre bugün halka dinletmeye yeltenilen müzik, bunun Osmanlı klasik müziğini kastediyor, yüz ağartacak değerde olmaktan çok uzaktır. İnce ulusal duyguları ve düşünceleri anlatan deyişleri ve türküleri toplamak, onları bir gün önce çağdaş müzik kurallarına göre işlemek gerekir. Türk müziği ancak böyle yükselebilir, evrensel müzik içinde yerini alabilir. Dipnot 31, adı geçen eser, sayfa 37, 4 Şubat 1935. Mustafa Kemal'in ulusal kültür anlayışı ne şövendir, ne Türk kültürünü Müslüman kültürü ile aynı sayar, ne de Türkçülerin görüşüyle bağdaşır. Bu anlayış, Türk ulusunu dünyanın öteki uluslarından ayırmaz, tersine Anadolu'da ve Asya'daki Türk kültürünü onların kültür mirasları ile birleştirir. Böylece Türk kültüründe hümanist bir kök arar. Türk uygarlığındaki İslam sürecini daha uzun bir Türk uygarlığı içinde bir parça saymakla Atatürkçü görüş, Türk kültürüne İslam'dan ayrı bir kişilik sağlar, sonra da Müslüman Türk kültürü içinde Sunni kültürle değil, mistik Türk kültürüne önem vererek bu alanda da daha geniş ve hoşgörülü bir yorum yapar. 1934'te der ki, "Kabul ediyorum ki insan imansız yaşayamaz ama gene inanıyorum ki Türkler tarihleri boyunca kutsal sayılan bütün inançlara saygı göstermişlerdir. Onun dini özellikle şu veya bu din değildir. Bütün din inançları onun için değerlidir." Dipnot 32. Niyazi Berkez, The Development of Secularism in Turkey. Sayfa 502. Bu bölüme Mustafa Kemal, eğitime dünyada barışı ve huzuru sağlayıp yaratacak uluslararası bir işlev tanıyan büyük liderlerden biridir. Bu görüşü ile o, ancak İkinci Dünya Savaşı'nın kanlı boğuşmalarından sonra ortaya çıkan dünya barışı için eğitim fikrinde UNESCO'ya öncülük etmiştir. Şöyle diyor, "Eğer devamlı barış isteniyorsa, insan kitlelerinin durumlarını iyileştirecek uluslararası tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın tümünün refahı, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak bir şekilde eğitilmelidir." Dipnot 33. Karal Enver Ziya, Atatürk'e ait konferanslar, sayfa 52. Kitabın sonu, 25 Mayıs 2001, sayfa 280.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi, 0212 417 25 46, 0212 417 19 25. Körler bölümü @ibb.gov.tr